Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi, yazarı Kaya Karan. Üçüncü ayrım. Osmanlılar kuruluş yıllarından itibaren Voynuk, Martolos teşkilatları kanalıyla iç ve dış tehditlerle ilgili haber almaya çalışıyordu. Yükselme devrinde, mühimme defterlerinde padişahların, Anadolu ve Rumeli beylerbeylerinden sınır ülkeleri hakkında istihbarat ve espiyonaj faaliyetlerine ağırlık vermeleri konusunda hükümler bulunmaktadır. 12 numaralı mühimme defteri 1570-1572, 1-2 Ankara 1996. Osmanlı Devleti'nde tebdiller, yurt içinde hüviyetlerini gizleyip kıyafetlerini değiştirerek gezip elde ettikleri bilgileri haber raporu yaparak merkeze gönderirlerdi. Bunlar tetkik ve tecessüs, bir şeyin iç yüzünü araştırıp bilmeye çalışmak seyahatlerine çıkarlardı. Rumeli ve Anadolu üçer kola ayrılır ve her kola ikişer tebdil, resmi bir görevle hüviyetini gizleyerek gezilmesi gönderilirdi. Konyalı İsmail Hakkı, Türklerde Casus Teşkilatı 1943. Topkapı Sarayı Arşivi 03 Safer 1179 Hicri 1758 Sadaret, Başbakanlık makamına verilmiş olan raporda, tebdil teşkilatı ajanlarının isimleri ve gidecekleri yerlerle fiziki tarifleri yapılır, ne tür bir kıyafetle haber toplama faaliyetinde bulunacakları belirtilirdi. Örnek, Rumeli orta kolu caniplerine cihat taraf, tertip olunan tebdil kuralları, Gümüşhaneli Hafız ve Cezayirli İbrahim'dir. Gümüşhaneli Hafız, orta boylu, kumral bıyıklı ve açık kaşlıdır. Cezayirli İbrahim, siyah ve dik bıyıklı ve uzunca boyludur. İş bu iki nefer kuralları, Edirne, Sofya, Niş, Belgrad, Vidin ve Bosna caniplerini, taraflarını değişik kılıklarla tetkik edeceklerdir. Rumeli orta kolu şöyledir. Silahşör uzun Ali, uzun boylu, kır sakallı, çatık kaşlı, dolgun yüzlüdür. Silahşörzade Mustafa orta boylu, kara bıyıklı, çatık kaşlı, ince vücutludur. Bunlar İstanbul'dan Belgrad'a varınca, Boşnak kılık, Arnavut görünümünde, tetkik ve tahkikte bulunup geri dönüşlerinde Bosna ve Mora'yı da göreceklerdir. Hiç Yılmaz Ergun, Teşkilat-ı Mahsusa'dan MİT'e, Varlık Yayınları İstanbul 1990, adı geçen eser sayfa 9-10. Osmanlı Devleti'nde Yunan Bağımsızlık ve İstiklali Örgütü, Sinomasia, Yunanistan'ın temelini atmak için kurulmuştu. Dönemin ünlü bir şairi olan Dimo Rigas da bu eylemin içinde ihtilal ve bağımsızlık şiirleri yazıyordu. 17. yüzyılda bu örgüt, Arnavut ve Rum etnik gruplarına mensup kişilerden oluşmuştu. A. Soulse, Histoire de la Révolution Grecque, Paris 1929. Örgüt, istihbarat çalışmalarına ağırlık vermiş Osmanlılara karşı bazı kentlere ajanlar yerleştirmişti. Örgüt içinde Rus istihbaratında görevli Lambras da vardı. Sinomasia, İstanbul ve İzmir'i istihbarat merkezleri olarak seçmişti. Gizliliği sağlamak amacıyla İzmir'de Galati kardeşler ve Teopar Bati, İstanbul'da ise A. Kozatni adlı paravan istihbarat şirketleri kurulmuştu. İtalya'nın Ancona kentinde, Paximadi, Petnograd'de Ustaş Legaro ve Anastos Dura vardı. Hidra adasında ise Anazos, ihtilalin istihbaratını geliştiriyordu. 1792'de Eflak Bey'in altınlarıyla bölgede başlatılan ve daha sonra Avrupa kentlerine yayılan çalışmaların karargahı Paris'ti. Dimorigas, faaliyetlerini Osmanlı, İngiliz, Rus ve Avusturya toprakları üzerinde yayıyordu. Bu sırada Tepedelenli Ali Paşa, örgütün bazı elemanlarını ele geçirmişti. Dimorigas'ın kaçışından Avusturya polisinin haberi olmuş, Osmanlı Devleti Viyana'ya dönen Dimorigas'ın Avusturya'dan teslimini istemiştir. Viyana'da Fransız elçiliğine sığınan Dimorigas, Avusturya askerleri tarafından ele geçirilerek Osmanlı Devleti'ne teslim edilmiştir. Avrupa gazeteleri bir şairin de yer aldığı bu casusluk terör olayına büyük ilgi göstermişti. Monitör gazetesi yakalanan 8 Rum'dan 5'inin Osmanlı tebaasından olduğunu, diğer 3'ünün Avusturya vatandaşı olduğunu yazıyordu. Osmanlı polisiyle Sinomasia örgütü arasındaki mücadelede sadece 2 kişi hayatta kalabilmişti. Osmanlı ajanı Demetrius Okonomos ve örgüt lideri Mavroyeni. Bağımsızlık hareketleri ve isyanların gelişmesi Osmanlılarda istihbarat çalışmalarını arttırmıştı. Osmanlıları en çok İstanbul'daki karşı casusluk çalışmaları yoruyordu. Hiç Yılmaz Ergun, Teşkilat-ı Mahsusa'dan MİT'e, Varlık Yayınları İstanbul, 1990, sayfa 11-12. Osmanlı Devleti'nde casusluğu meslek haline getirerek profesyonel, çok taraflı ajanlara rastlanmaktadır. Bunlardan biri de Hizani'dir. Hizani, Petrograd'dan İstanbul'a gelmiş bir kuryeydi. Onun Hariciye Nazırı Çarkovski'ye 1766-1861 verdiği raporunda İstanbul'daki casusluk faaliyetlerinden bahsetmektedir. Parayla Osmanlı'da gerek devlet adamları gerekse elçiliklerde her sırrın satın alınabileceği, satın alınan kişilerin hoş tutulmasını, Beyoğlu'nda her türlü casusun bulunabileceği, bu işin babadan oğula, anadan kıza geçtiğinden söz etmekte, ayrıca casusluk için faydalanılacak kişilerin isimleri sıralanmaktadır. Bunların Franchini biraderler, M. Krico adlı kişiler olduğunu belirtmekte, Fransızca yazılan ve Hariciye Nezareti Çarlık Arşivi 17 numara olarak kayda alınan bu bilgiler içinde Pisani anasını ajan olarak şöyle önerir. Oğlu Rusya Devleti hizmetindedir. Misafir ağırlamasını iyi bilen, terbiyeli, kibar bir hanımefendidir. Rus tebaasındandır ve İstanbul'daki elçiliklerde ne kadar tercüman ve hizmetçi varsa tanır. Pisaniler, Rusya, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Osmanlılara da hizmet vermiştir. Sultan Abdülaziz'e karşı girişilen eylemlerin içinde bulunduğu iddia edilen İngiliz sefiri H. G. Elliot'ın gizli olarak müdürlüğünü B.S. Pisani yapıyordu. Abdülaziz'e eylem yapanlarla İngiliz sefir arasındaki ilişkilerde tercümanlık yapan Sandison'un şefi ise E. Pisani'dir. Almanak Göte, sayfa 905-1876. 1908'de ise Korfu Adası'nda Osmanlı Devleti'ni Pisani Efendi temsil ediyordu. Fransa Hariciyesi Arşivi 12 Temmuz 1808, adı geçen eser sayfa 14. Osmanlı'da demiryolu imtiyazlarının verildiği dönemde, Kont Kapnis, Samsun-Sivas demiryolu imtiyazını alabilmek için muhtelif lisanları ana dili gibi konuşan Bernard Memon'u, Memon aslen Filistin Yahudisidir. Daha sonra din değiştirip Hristiyan olmuş ve adını değiştirmiştir. Uluslararası casusluk literatüründe yeri vardır. İstanbul'a göndermişti. Daha sonra İngiliz Redniçer firmasının temsilciliğini alan Memon, İskenderun Bağdat Demiryolu'nun imtiyazını da isteyecekti. Memon, 2 metre boyunda kıymetli taşlarla süslenen ve 10 bin İngiliz lirasına mal olan haritayı Sultan II. Abdülhamit'e sunmuştu. Memon, Abdülhamit'le görüştükten sonra çift taraflı casusluğa başlıyordu. Osmanlı sarayını yalan istihbaratla yanıltmış, dezenformasyon, saraydan elde ettiği bilgileri para karşılığında dışarıya, hasımlara aksettirmişti. Belge ve bilgileri çalmak ve satmak konusunda önemli bir kişi olarak gösterilen Memon, 1910 yılında Fransa'da tutuklanmıştı. Casusun Fransa'daki serüveni, İstanbul'u hayli düşündürmüş ve gazeteler Memon'dan söz edip, imalı bir biçimde belge ve bilgilerin saraydan yok oluşunu yazmıştı. Hiç Yılmaz Ergun, Teşkilat-ı Mahsusa'dan MİT'e, Varlık Yayınları İstanbul, 1990, sayfa 15. Bütün bu olanlar karşısında Osmanlı Devleti kendi topraklarını korumak ve düşman faaliyetlerini bertaraf etmek amacıyla gizli bir teşkilat kurmuştur. Martolos adı verilen bu teşkilatın elemanları, genellikle Yahudiler ve Hristiyanlar arasından seçilerek, özenle yapılan bir eğitimle yetiştirilmişlerdir. Martolos Teşkilatı'nın istihdam edildiği yerler genellikle Avusturya ve İtalya'ydı. Bu bölgelere yerleştirilen casuslar, birçok Avrupa dilini çok iyi biliyordu. Haber alma ve bilgi toplama faaliyetinde kullanılan yabancıların istihdam edilmesinde, bu casusların milli, dini özellikleri göz önünde tutuluyordu. Özellikle Yahudiler, çoğunlukla Katolik olan İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde kullanılıyordu. Osmanlı Devleti, milletlerin ve ırkların birbirine karşı tutumlarından çok iyi şekilde istifade etmiştir. Martoloslar halkın içinde dikkat çekmemek için kayıkçılık, pazarcılık ve benzeri işlerle uğraşmak suretiyle haber alma işlerini yerine getirmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Martolos Teşkilatı'nın faaliyetleri daha da artmıştır. Sefere çıkılmadan önce sefer yapılacak ülkenin siyasal, ekonomik, askeri güçleri hakkında haber toplanırdı. Martolos Teşkilatı'ndaki ajanların yaptığı önemli faaliyetlerden birisi de yenilmez Osmanlı anlayışını Avrupalı topluluklar arasında yaymaktı. Bunlar Avrupalı gibi gözükerek Osmanlı Devleti'nin yenilmezliğini, güçlülüğünü halkın bilinçaltına yerleştirip psikolojik bir ortam sağlamışlardır. Bu psikolojik ortam Osmanlı ordularının kendinden 2-3 kat üstün olan Avrupa ordularını yenmesinde yardımcı olmuştur. Osmanlı Devleti'nde bulunan Avrupalı casuslara bakıldığında çoğunun Venedikli olduğu görülmektedir. Venedikliler, ticaret amacıyla geldikleri Osmanlı topraklarında gizli faaliyetler yürütmüşlerdir. 1535 yılında Fransızlara kapitülasyonların verilmesiyle Osmanlı Devleti'nde Fransızlar ve Avrupalılar casusluk faaliyetlerine girişmişlerdir. Ruslar, Osmanlı Devleti içindeki Ortodoksların koruyucusu gibi davranarak Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmışlar. Bu işlerinde de en çok Fener Rum Ortodoks Kilisesi'ni, Doğu Anadolu'da ise istihbarat faaliyetlerinde Ermenileri kullanmışlardır. Osmanlı Devleti, Ruslara karşı haber alma işlerinde Kırım Tatarlarını kullanmış, Ruslar Osmanlı saraylarına soktuğu Gürcü cariyelerle Osmanlı padişahlarına yaklaşmaya çalışarak bu cariyeleri casusluk işlerinde görevlendirmişlerdir. Esasında Osmanlı Devleti'nde casusluğun kaynağı olarak Fener Rum Kilisesi'ni görmekteyiz. Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Fener Kilisesi'ne tanınan ayrıcalıklı geniş imkanlar onu Osmanlı Devleti içinde farklı bir konuma sokmuş, Bizans'ı yeniden canlandırma hayali içinde olan kilise amacına ulaşmak için her türlü yolu denemekten geri kalmamıştır. Özellikle mezhep olarak birbirini sevmeyen Katolik Roma ve Avrupa ile anlaşarak ortak amaçta birleşmişler, Osmanlı Devleti'nin her düşmanını dost olarak kabul eden kilise, bu bağlamda İran Safavi Devleti ile ittifak yapmaktan çekinmemiştir. Özellikle 4. Murat zamanında kilise, faaliyetlerinin sahasını genişletmiştir. Bu nedenle 4. Murat, Osmanlı tarihinde ilk kez bir patriği casusluk yaptığı için idam ettirmiştir. Fener Patriği'nin İran'la işbirliği yapması, Anadolu'da valilere isyanı teşvik etmesi sebebiyle birçok casusla birlikte idam edilmiştir. Zaman zaman Osmanlı Devleti'ne hekim, tercüman olarak gelen Arnavut, Ermeni, Rum, Yahudi gibi gayrimüslimlerle sonradan gelen ve Müslüman olan Boşnaklar, Tatarlar, Gürcüler veya Devşirmeler Osmanlı Devleti aleyhine gizli faaliyetlere girmişlerdir. Diğer sebeplerle birlikte bu tür casusluk faaliyetlerinin yarattığı sıkıntıları Osmanlı Devleti Viyana kuşatmasında da çekmiştir. Avusturyalıların Osmanlı sınırlarına saldırması üzerine Osmanlı Padişahı Mehmet IV. Avcı Mehmet, Avusturya'ya savaş açarak Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında Temmuz 1683'te 60 bin kişilik Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmıştır. Karşılıklı top atışlarıyla 60 gün süren kuşatmada, Avrupa'nın muhtelif milletlerinden toplanan 65 bin, 70 bin civarındaki müttefik Avrupa ordusunun Viyana'ya girişini engellemek için Mustafa Paşa, Kırım Hanı Murat Giray'ı Taşköprü geçit yerinde mevzilenmesine emretmiştir. Kırım Hanı Murat Giray emri dinlemeyerek Osmanlı'ya ihanet etmiştir. Viyana kuşatmasına katılan silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa, Silahlar Tarihi adlı eserinde Kırım Hanı Murat Giray ile Budin Beylerbeyi Arnavut İbrahim Paşa'nın ihanetini anlatmış, İbrahim Paşa'nın savaş sırasında askerlerini geri çekmek suretiyle Osmanlı ordusunun savaş nizamının bozulduğunu belirtmiştir. Bazı kaynaklara göre Budin Beylerbeyi Arnavut İbrahim Paşa ve Kırım Hanı Murat Giray'ın düşmanca satın alınarak casusluk yaptıklarını, bu nedenle kuşatmanın başarılı olamadığını iddia etmişlerdir. Rusya, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini tahakkuk ettirebilmek için birçok gizli teşkilat kurmuştur. Rusların Fener Kilisesi ve gönderdiği elçiler vasıtasıyla topladığı bilgiler, Rus Çarlığını Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşlarda başarıya ulaştırmıştır. 1711 Purut Savaşı'nda Çariçe Katarina, Osmanlı ordusunun içine gönderdiği casusları aracılığıyla askerler arasında huzursuzluk yaratmış ve Baltacı Mehmet Paşa'nın barış antlaşmasını imzalamasını sağlamıştır. Avrupa'daki istihbarat çalışmaları ilk defa İngiltere'de görülmektedir. Daha önce İtalya'nın elçiliklerinde istihbarat çalışmaları yapıldığı bilinmesine rağmen İngilizler, casusluğa dayalı 1529-30 yıllarında haber toplama faaliyetlerinde bulunmuş, 18. yüzyılda Fransa, Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkeleri istihbarat kuruluşlarını oluşturmuşlardır. İtalyan gezgin Marco Polo'nun Çin'deki gezisiyle ilgili müşahede ve izlenimleri, stratejik istihbarat açısından önemli bilgiler içermektedir. Napolyon'un 18. yüzyılda geliştirdiği istihbarat teşkilatı, Avusturya gizli servis şefini elde etmiş, bu sayede rakibiyle giriştiği savaşlarda başarı kaydetmiştir. Avrupa'da oluşan istihbarat teşkilatları Osmanlı'dan ekonomik menfaatler elde etmek, ticaret yollarını kontrol etmek amacıyla casusluk faaliyetlerinde bulunmasına karşılık, Osmanlı'nın Avrupa'nın bu amaçlarının farkında olmadan yaşadığı görülmektedir. Avrupa ülkeleri casusluk amacıyla Osmanlı'nın yükselme devrinde Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan kanalıyla sultana ulaşmıştır. Hürrem Sultan'ın asıl adı Roxelan olup, Polonya asıllı bir papazın kızıdır. Önce esir ve cariye, sonra sultan olmuştur. Yükselme devrinde Osmanlı Devleti'nde elçilik yapan kişiler, Osmanlı'da bulunan ulusları, bunların yaşantıları, Osmanlı'nın kuvvetli ve zayıf taraflarıyla savaşlardaki muhtelif harekat tarzları hakkındaki bilgileri ülkelerine göndererek casusluk faaliyetinde bulunmuşlardır. Hürrem Sultan'ın dolduruşlarıyla Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa devletlerinin tahta çıkmasından endişe duyduğu öz oğlu Mustafa'yı boğdurmuştur. Hürrem Sultan zamanında Osmanlı'da rüşvet, adam kayırmacılık, irtikap olayları artmış ve eğitim sistemi çökmeye başlamış, Avrupa ülkeleri Hürrem Sultan'ı bir ajan gibi kullanmıştır. Osmanlılar yükselme devrinde batılı devletlerde yabancı elçilikler kurmamış, padişahların emri gereği Rumeli ve Anadolu Beylerbeyi'nden sınır ülkeleri hakkında istihbarat ve espiyonaj faaliyetlerinde bulunmaları, ajanlar kanalıyla sınır ülkelerinin orduları, bunların kuvvetli ve zayıf tarafları, hareket tarzları hakkında bilgi toplanması mühimme defterlerinde yer almıştır. Osmanlı Devleti'nde istihbarat, batılı ülkelerle karşılaştırma yapıldığında, Osmanlı'nın geri kaldığı, Avrupa devletleri Osmanlı Devleti hakkında toplumsal, etnik yapı, ekonomik, siyasi, muhabere, ulaştırma, teknoloji, biyografik konularda elçilikleri kanalıyla bilgiler elde etmiştir. Buna karşı, Osmanlı'nın engelleyici herhangi bir çalışmada bulunmadığı görülmektedir. Osmanlılar, Batı'daki gelişmeleri küçümseyerek, Batı ülkelerinde 19. yüzyıla kadar elçilikler kuramamışlardır. Batı, misyoner, asker ve tüccarlar tarafından yazılan seyahatnamelerden bilgiler elde etmiş, bu bilgiler Osmanlı ile yapılacak savaş planlarının içine yerleştirilmiştir. Avrupa devletleri 16. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul'da diplomatik temsilcilikler kurmuşlar, Osmanlı devleti hakkında muhtelif vasatlardan istifade ederek istihbari bilgileri ülkelerine intikal ettirmişlerdir. Fransız düşünür Voltaire, 12. Charles adlı kitabında Osmanlı Devleti'nin kendini beğenmişlik içinde bulunduğu Avrupa ülkelerinde elçilik açmadığı, bu yüzden dış politikalarının gelişmediğini, bunun bir bilgisizlik olduğunu ifade eder. Osmanlılar, Avrupa ile ilgili bu bilgisizliklerinin acısını gerilemeye başladığı devirlerde çekmiştir. İstanbul'da bulunan Avrupa devletlerinin elçilikleri, yerli casusları kanalıyla Osmanlı iktidarında bulunanları etkileyerek kendi çıkarlarına hizmet yoluna sevk etmişlerdir. Öte yandan, Osmanlı ordusunu eğitmek amacıyla batılı subaylardan yararlanılmakla birlikte, bu subaylar kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarını ön planda tutmuşlardır. Osmanlı Devleti'ni yüzyıllar boyunca düşman gören Avrupalı ulusların, Osmanlı ordusunu güçlendirmeye çalışması kuşkuyla karşılanmıştır. İstihbaratın %90'ı açık kaynaklardan, %10'u gizli kaynaklardan elde edilmektedir. Bu durumda Osmanlı ordusunu eğiten batılı subaylar, gizli kaynaklara başvurmaya gerek kalmadan Osmanlı Devleti ve ordusu hakkında önemli istihbari bilgileri elde ettikleri değerlendirilmektedir. 1. Abdülhamit, 1. Mahmut ve 3. Selim zamanında istihbarat faaliyetleri devlet idaresinde önemli bir yere gelmiştir. Osmanlı Devleti artık gerileme dönemine girmiş, bu nedenle yenilik hareketlerine başlanılması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Askeri kurumlarda başlatılan yenilik çalışması istihbarat alanında da olmuş, casusluk bir devlet örgütü niteliği kazanmış, devlet bütçesinden bazı casuslara maaş bağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde duraklama 17. yüzyıl ve gerileme 18. yüzyıl devirlerinde devlet adamlarından bazıları padişahlara ortaya çıkan düzensizlik, başıbozukluk ve isyanların sebeplerini ve çözümlerini ortaya koyan risaleler ve layihalar, projeler sunmuşlar ve istihbarata gereken önemin verilmeyişine de raporlarında belirtmişlerdir. 18. yüzyıl sonlarında ayrı bir haber kaynağının ortaya çıktığı görülmektedir. İkamet elçilikleri böylece Osmanlı Devleti'nde istihbarat temininde yeni bir dönem açılmış oluyordu. 18. yüzyılda Ruslarla artan ilişkiler, Martolos Teşkilatı'nın yeniden gözden geçirilip çağın gereklerine uydurulması ihtiyacını doğurmuştur. Zamanın koşullarına göre artık haber alma ve bilgi toplama faaliyetlerini elçiler, özel görevliler, temsilciler yapmışlar. Bu faaliyeti yerine getirenlerin çoğunluğunu Yahudi, Ermeni ve Ruslar teşkil etmiştir. Genel olarak bakıldığında 19. yüzyılda Fener Kilisesi'nin faaliyetlerinin daha da arttığı görülmektedir. Balkanlarda, Anadolu'da, Yunanistan'da Osmanlı Devleti'ni çökertmek için birçok gizli faaliyete kilise bizzat iştirak etmiştir. Özellikle Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasında Etnike Eterya Cemiyeti ile yakın ilişki içine giren kilisenin faaliyetlerinin öğrenilmesi sonucu isyanda parmağı olan Fenerli Rumlardan bir kısmıyla İstanbul'daki Patrik 4. Gregorgos, 2. Mahmut tarafından idam edilmiştir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa no 29, devamı dördüncü ayrımda.